Ayrım 17, Brandenburg, Glen Mead, sayfa 203. Üçüncü bölüm, 18. kısım. Genova, İtalya, 9 Aralık. Franco Scali Liman Müdürlüğü binasının penceresinde elinde Zeiss dürbünüyle duruyordu. Geç kalmıştı şu Maria Escobar. Franco'da beklemekle geçen iki uzun saat boyunca en az yarım kilo su kaybettiğini düşünüyordu. Neyse gemi şimdi limana girmek üzereydi. 12 bin ton, harika bir manzara. Franco! Scali dürbünü bir kenara bıraktı. Masanın arkasında oturan siyah saçlı güzel sekretere bakıp gülümsedi. Ne var güzelim? Gemi sonunda geldiğine göre aklını başka şeylere de verebilirdi artık. Kız siyah çorap ve kalın yünlü siyah bir etek giymişti. Bacak bacak üzerine attığında eteğinin altından çoraplarının tepesi görülüyordu. Yetişmekte olan üç çocuklu mutsuz aile babası Franco, kızın bunu kendisine tahrik etmek için yaptığının farkındaydı. İçini çekti. Böyledir bu kadınlar. Hepsi de tahrikçi. Deponun üzerindeki küçük büro eski limanın tümüne hakimdi. Ama ufak tefek sıkışıktı. Üstelik Franco da kalın bir yünlü kazak giymişti. Dışarıdaki limanı kasıp kavuran buz gibi rüzgara rağmen terlediğini hissetti. Gerginlikten olmalı diye düşündü. Çünkü o da neredeyse serindi. Kız ürperdi. Yanındaki tekli elektrikli ısıtıcı odanın soğuğunu kırmaya bile yetmiyordu. Maria Escobar dedi kız sonunda. Ne olmuş ona? Geminin yük listesi, bana bir nüshasını vermeyi unutma. Aşağıda depoda, endişelenme. Sana sonra, Escobar boşaldıktan sonra bir nüshasını veririm. Yük listesi bir orijinal ve bir dizi kopyadan oluşurdu. Böylelikle geminin yüküyle ilgili yanlışlıklar, değişiklikler, oynamaların önüne geçmeye çalışılırdı. Kız Franco'ya baktı. Geniş ve dolgun dudaklarının ucuyla sırıttı. Franco da gülümsedi. Birden sözlerinin çifte anlamını fark etmişti. ''Tabii eğer hemen şimdi istemiyorsan tatlım.'' Yüzüne geniş bir gülümseme yayıldı. Kızın tebessümünü saklamaya çalıştığını gördü. ''Franco, sen evli bir adamsın.'' ''Evli adamlar en iyileridir. Annen sana hiç söylememiş miydi?'' Kız kıkırdadı. ''Yük listesinin kopyası Franco.'' ''Geminin işini bitirince.'' ''Peki ama unutma.'' Kız sadece deneyimsiz bir sekreterdi. Franco ise ondan 15 yaş büyüktü. Üstelik gümrükleme uzmanıydı. Yine de kızın kendisiyle sanki patronuymuş gibi konuşması hoşuna gidiyordu. Kız Franco'yu avucuna aldığını sanıyordu. Göğüslerini, bacaklarını gösteriyor. O dar etekleri ve çorapları, şeffaf bluzları giyerek tahrik edip kızıştırıyordu. Ama havasını alırdı. Franco akıllı bir adamdı. Bir salaklık yapmayacak kadar da zeki. Kızın bir seferlik macera için biçilmiş kaftan olduğunun farkındaydı. Ama hepsi bu. Kaldı ki Franco'nun çok başka planları vardı. Gözlerini siyah çoraplı bacaklarından ayırmaya çalışırken kızın bir yandan tırnaklarını boyadığını, bir yandan da bir bacağını davetkar biçimde salladığını gördü. Yine de limana girmek üzere olan Maria Escobar'a bakmayı başardı. Gemi artık çok yakınındaydı. Dürbüne falan gerek kalmamıştı. Geminin hemen solunda eski Genova kenti ve Apennin dağlarına kadar tırmanan sokakların karmaşası gözüküyordu. Franco yeniden kıza dönüp sırıttı. Kız da dolgun dudaklarında çekici bir kıvrımla gülümsedi. Franco göz kırptı. Dürbünü masanın üzerine bıraktı. Dönüp kapıya doğru ilerledi. Ciao tatlım, yapılacak bir sürü işim var. Merdivenlerden inip karınca yuvası gibi kaynayan depoya girdi. Kapının yanındaki önü camlı bürodan gemiyle ilgili dosyayı aldı. Rüzgarlığının fermuarını çekerek avluyu geçerken denizden gelen buz gibi rüzgarı iliklerinde hissetti. Yukarıda vinç kabininde yükü boşaltmaya hazırlanan Aldo Celli'ye bakıp elini salladı. Baş parmağını kaldırarak başarı işareti yaptı. Bir iki saniye sonra Aldo'nun vinç motorunu çalıştırdığını duydu. Ona Kartal Aldo derlerdi. Herhalde vincin kancasını sandıkların üzerine yırtıcı bir kuş gibi indirdiği için. Franco limana doğru baktı. Maria Escobar yavaşladı. Bir tornistan yapıp hafifçe sancağa döndü. Sonra pruvasını rıhtıma yaklaştırdı. Hem gemi güvertesindeki hem de rıhtımdaki adamlar canlandı. Palamar atıp palamar verdiler. Franco gümrük yetkilisini aradı, göremedi. Birazdan ortaya çıkar diye düşündü. Bazen gümrük yetkilileri ne kadar güçlü olduklarını göstermek ya da kendi egolarını tatmin etmek için olacak mühürleri kontrol eder ya da bir önceki limanda vurulmuş mühürleri kırarak büyük çelik konteynerleri açmaya karar verirlerdi. Yine de şimdiye kadar Franco'yu hiç yakalamamışlardı. Franco çok dikkatli bir adamdı. Bu seferki işte su içmek kadar kolay olacaktı. Bu işin sonunda kendine yeni bir araba alabilecek, artan parayla da Piazza della Vittoria çevresindeki gece kulüplerinde kızlarla eğlenecekti. Kızlar her seferine 1.000.000 lira alıyorlardı ama her bir liretin karşılığını da veriyorlardı. Paraya da ihtiyacı vardı doğrusu. İşler o denli çığırından çıkmıştı ki herkesin paraya ihtiyacı vardı. Babası bile hiç bugünkü kadar sıkıntı çekmediğini söylemiyor muydu? Franco kurumuş dudaklarını yaladı. Yükü iyi sakladık diye düşündü kendi kendine. İçindeki sıkıntı azaldı. Maria Escobar neredeyse tamamen yanaşmış, palamarlar sıkılanıyor. Aldo da kancasını salmak için vincin tepesinde hazır bekliyordu. Franco sigarasını yere atıp ayakkabısının burnuyla ezdi, sağına soluna bakındı. Yüreğinin daha hızlı attığını hissetti. Rıhtıma doğru hızla yaklaşan şişman gölge gümrük yetkilisi Paolo Bonifacio'ydu. Ya da Il Peste Paolo. Dipnot Il Peste İtalyanca veba. Sanki İtalyan gümrük idaresi madalya takacaktı pezevenge. Başınıza çöker, hayatınızı karartır, her konteyneri açmak, içindeki her parçayı elden geçirmek isterdi. Bu nedenle de ondan bahsederken kısaca Il Peste denirdi ya. Peki burada ne arıyor? Bugün izinli olması gerekmiyor mu? Listedeki at Vincenti'ydi. Il Peste Paolo değil. Il Peste nefes nefese yaklaştı, yanına gelip durdu. Ciao Franco. Ciao Vincenti'ye ne oldu? Hastalandı dedi Il Peste. Ne var, işini sıkıntısız halletmeyi mi düşünüyordun? Franco kendini zorlayarak sırıttı. Maria Escobar manevrasını tamamlamış, passarellasını sallandırıyordu. Dipnot passerella, İtalyanca iskele. Midesindeki gerginliğin arttığını hissetti. Göklerdeki İsa Efendimiz, şu kahrolası konteynerleri muayene edecek Il Peste Paolo'dan başka birisi yok muydu? Haydi gel Franco, bakalım neler bulacağız. Franco yutkundu, gülümsemeye çalışarak haydi dedi. Şişman gümrükçü homurdandı. Rıhtıma 50 metre ötede Aldo'nun konteynerleri kontrol etmek için indireceği noktaya doğru yürümeye başladı. Peşinden de içinden dua okuyarak Franco Scali geliyordu. Aldo Celli'nin vince kusursuz bir daire çizdirmesini, kancayı sallandırarak en ağır konteynerlerden birine takmasını, sonra da karton bir kutu kaldırıyormuşçasına havaya yükseltmesini izlediler. Franco'nun beklediği 3 gri şerit çekilmiş mavi konteyner henüz ambardan çıkmamıştı. Rıhtımın üzerinde Aldo'nun indirdiği 5 konteyner duruyordu. Tüm yük 40 konteynerdeydi. Allah'ın belası Paolo, hepsini denetlemeye kalkarsa? Franco çevrede dolaşıyor, sanki bir şeyle ilgilenmiyormuş gibi görünmeye çalışıyordu. Terlemesini açıklamak için abartılı hareketler yaptı. Aldo'nun Mario Escobar'ın ambarından çıkarıp rıhtıma dizdiği konteynerlerin indirilişine yardım etti. Her seferinde de Tanrım artık şu ıstırap bitsin diye dua etti. Il Peste Paolo'nun elindeki dosyayı incelediğini, yük listesini gözden geçirdiğini gördü. Pezevengin rüşvet yemesi söz konusu bile değildi. Gemi manifestosunda yer almayan en ufak bir şey görse ya da kaçak bir mal yakalasa bir tarafı kalkıyordu anlaşılan. Çok sık olan bir şey değildi ama Il Peste'nin böyle bir kaçak mal yakalaması durumunda insanın götünü kurtarması zordu. Ondan intikam da alınamazdı. Çünkü Abi Stefano Carabinieri müfettişiydi. Paolo'nun kılına bir dokun, İtalya'daki bütün aynasızlar adamın kıçına doluşurdu herhalde. Tabii Franco özel yüklerini Paolo'nun izinli olduğu günlerde gelecek şekilde planlıyordu. Ama bu kez işler sarpa sarmıştı, bugünkü gibi. Maria Escobar'ın ambarından yeni bir konteyner yükselip havada sallanırken Franco bir küfür salladı. Aldo yukarıda vinç kabininde eğleniyordu herhalde. Daha kaldırılacak 25 konteyner vardı. Oysa Franco taş zemine gürültüyle inen metal kutuların arasında gerçekten çalışıyormuş gibi terliyor, önemli bir iş yapıyormuşçasına bağırıyor, emirler yağdırıyordu. Başını kaldırıp gümrük yetkilisine baktı. Pezevenk önünde sıralanan konteynerlere bakıyor, işle başlamadan önce sonuncusunun da rıhtımdaki yerini almasını bekliyordu. Tabancanın patlamasını bekleyen bir atlet gibi. Rüzgar limanın içinde ıslık çalıyordu. Franco yukarı baktı. Aldo'nun yeni bir konteyner kaldırmak için vincin kancasını geminin ambarına saldığını gördü. Son konteyner, mavi, kenarlarında üç gri şerit. Franco'nun beklediği konteyner. Aldo, Allah'ın belası, demir sandığı kaldırdı, havalandırdı. Hedefi 12'den vuran bir nişancı gibi rıhtımın üzerine indirdi. Aman tanrım, dikkat etsene orospu çocuğu. O konteynerin içinde dünya kadar mal var. Seni Cenovalı pezevenk. Franco vinç motorunun yavaşlayıp sustuğunu duydu. Adamlar bağırışarak işlerini bitirdiler. Kalın eldivenlerini çıkarırken Il Peste'nin denetlemeye başlamasını beklediler. Paolo Franco'nun yanına geldi. Ciddiydi, sanki savaşa hazırmış gibi. 40 konteyner tamam mı?
Evet.
Bütün belgeler hazır mı? Franco dosyayı uzattı. Bütün konteynerlerin üzerinde gümrük görevlilerinin son limanda ya da çıkış limanında vurdukları mühürler vardı. Franco'nun görevi yükü mümkün olduğunca az zaman kaybıyla gümrükten çekmekti. Gerekli kağıtları hazırla, dert çıkarmadan konteyneri gümrükten çek. Patronun da tekrarlamaktan yorulmadığı gibi vakit nakitti. Gümrükçüler genellikle seni geciktirmez. Sadece kıçlarını sağlama almak için konteynerleri üstün körü denetliyormuş gibi yaparlar. Ama Il Peste öyle değildi, o titizdi. Bazen parmaklarına muşta takar, konteyner boyunca vurarak sesi dinler, konteynerin içinde gizli bölmeler olup olmadığını araştırırdı. Franco'nun asıl korkusu da buydu. Il Peste muşta kullanacak mı? Gümrükçü başını dosyadan kaldırdı. Tamam, belgelerde eksik yok. Kaç konteyner istiyorsun diye sordu. Hiç istememesini dilerdi ama bu kadarı fazla olurdu. Bir ya da iki ama gözünü seveyim sonuncusunu seçme. 40 numarayı seçme, anladın mı pezevenk? Il Peste saatine baktı. Bugün acelem var dedi. Bir vaftiz törenine katılmalıyım. Abim Stefano ile karısının bir çocukları oldu. Tebrikler. Franco Il Peste'nin omuzuna bir şaplak indirdi. Çevredeki işçilere dönerek bağırdı. Hey, duydunuz mu? Paolo yine amca oldu. Stefano'nun karısı bir çocuk doğurmuş. Çevredekiler kutlamalarını mırıldandı. Il Peste gülümsedi. İyi dileklerden duygulanmış gibiydi. İyi diye düşündü Franco. Bu iyiye işaret, hem de çok. Belki de duaları gerçek oluyordu. Belki de bu pezevenk bugün kılı kırk yarmayacaktı. Limanı donduran rüzgarın altında gülümsedi. Sonra zamanın olursa bunu kutlamak için sana bir kadeh vino ısmarlamak isterim. Dipnot vino, İtalyanca şarap. Başka zaman Franco, saat 3'te kilisede olmalıyım.
E tabi, nasıl istersen.
Il Peste dosyadaki belgeleri inceledi. Bu seferlik dur bakayım. 3 numara, 3. konteyner. Franco sırattı, bence bir sakıncası yok. Bir de sonuncusu, 40 numara. Franco yutkundu, endişesini göstermemek için çabaladı. Gülümsemeye, dostça bakmaya çalıştı. Ama bacaklarının titrediğini, hem de çok titrediğini hissediyordu. E tabi. Il Peste onar onar 4 sıra halinde dizilmiş konteynerlere baktı. Sonra Franco'ya döndü, gözlerini yüzüne dikti. Neyin var Franco? Solgunsun, iyi değil misin? Franco bağırsaklarının ürperdiğini hissetti. Elini midesine götürüp sıvazladı, yüzünü buruşturdu. Karım dün akşam karbonara pişirmiş dedi. Dipnot, bir tür spagetti sosu. Tadı çok iyi değildi, bir şey de söyleyemedim. Il Peste başını salladı. Derdini paylaşmak istiyormuş gibiydi. Sonra hızlı konteynerlere doğru yürüdü. Franco bir domuz gibi terliyordu. Haydi pezevenk, bitir artık. Bitir şu boktan işi. 3 numaralı konteyner kontrol edilmiş, hiçbir sorun çıkmamıştı. Konteynerin içindekiler gümrük manifestosuna tıpatıp uyuyordu. Şimdi sonuncu konteynerin 40 numaranın önündeydiler. Franco Il Peste'nin gümrük mühürünü sökmesini, iki işçinin de konteyner kapılarını açmalarını izlerken korkusunu bastırmaya çalışıyordu güçlükle.
Ne yaparsan yap o muştayı kullanma, anladın mı herif? O Allah'ın belası, muştayı eline bile alma.
Gümrükçü dosyaya baktı. Çıkış limanı neresi? Casablanca. Bella dosyaya baktı, başını salladı. Hayır, Casablanca değil. Franco başını kaldırdı. Il Pester'in omzu üzerinden kağıtlara baktı. Tabii dedi, unutmuşum, çıkış limanı. Montevideo dedi Bella. Casablanca ilk uğrak limanı. Evet evet, Montevideo. Güney Amerika'dan gelme konteynerler gümrükçüleri dikkatli olmaya yöneltir. Uyuşturucu. Franco ter içinde konteynerin içine bir adım attı. İçeride irili ufaklı 26 sandık vardı. Yine de koca konteyner dolmamıştı.
Manifesto ne diyor dedi İlpes'te, cevap beklemedi. Elindeki dosyaya bakıp devam etti. 26 sandık. Hepsi de makine parçası, biri hariç. Orada tıbbi malzeme var, pekala, bir bakalım.
Konteynerin içine girdi. Franco cebinden fenerini çıkardığını gördü. Fenerin ışığında sandıkları saydı. Tek tek açıp açılmadıklarına baktı. Sonunda homurdandı, tatmin olmuştu. Gümrük formlarından birine bir işaret çaktı. Tam dönüp çıkacakken başını kaldırdı, çevreyi kokladı.
Tuhaf bir koku duymuyor musun?
Franco da koklar gibi yaptı. Hayır, bir şey duymuyorum.
Tıbbi malzeme hangi sandıktı?
Franco zorlanarak sandıkları kenara çekmeye girişti. Ter alnından ve sırtından akıyordu. Sonunda galiba gördüm dedi. İlpes de yaklaştı. Başka bir sandığın üzerinde duran tıbbi malzeme sandığına baktı, kokladı.
Tamamdır.
Franco neredeyse gürültülü bir nefes alacaktı. Ama İlpes de henüz fenderini söndürmemişti. Franco şişman adamın elini ceketinin cebine soktuğunu, altın renkli muştayı çıkardığını gördü.
''Hayır, hayır, o siktirici aleti kullanma!''
Franco adamın koca bakır muştayı şişman parmaklarına geçirişini dehşetle izledi. Franco'ya bakıp gülümsedi. ''İki tık tık, uğur getirir.'' Franco gülümsemeye çalıştı. Rahatsızlığını, endişesini göstermemeye çalışarak belanın konteynerin kenarlarına vuruşunu, durup yeniden başlamasını, çıkan sesi dinleyerek daha öncekilerle karşılaştırmasını izledi.
Pezevenk, sanki gümrükçü değil de piyano akortçusu.
İlpes de konteynerin sağ duvarına doğru ilerledikçe Franco yüreğinin giderek hızlandığını, göğsündeki gümbürtünün kulaklarını doldurduğunu hissetti. Sanki nabzı parmak uçlarında atıyordu.
Tanrım, sağ duvar olmaz.
Muşta vurmaya devam ediyordu. Tık tık tık, tık tık tık. İlpes de birden durdu. Franco herifin başını hafifçe sağa çevirdiğini gördü.
Aman tanrım, buldu, şişko pezevenk gizli bölmeyi buldu.
Franco ağlamak istiyordu. Vücudundaki kanın çekildiğini düşünürken İlpes'in tıklamaya devam ettiğini duydu. Tık tık tık, bakırmış da sağ duvara, duvarın arka duvarla birleştiği köşeye yakın bir noktaya vuruyordu. Franco kulaklarını kabartmış, çıkan sesteki değişikliği dinliyordu. Tık tık tık. Franco kusmak istedi. İlpes de şimdi gizli bölmenin bir metre kadar uzağında bir yeri kontrol ediyor, sonra da başka bir noktaya vurarak iki sesi karşılaştırıyordu. İki ses arasında hafif bir fark vardı, hem de gizlenemeyecek bir fark.
''Hey Franco!''
Franco bakışlarını kaldırdı, yüreği sanki kulaklarında gümbürdüyordu.
''Evet!''
Sesi sanki uzaktan, çok uzaktan geliyordu. İlpes de konteynerin karanlığında el fenerini dışarı tutarak sordu.
''Saatin doğru mu?''
''Ne?''
''Saat dedim, saatin kaç?''
Franco saatine baktı, elleri titriyordu.
''İki, iki buçuk.''
''Abime telefon etmeliyim, telefonunu kullanmamda sakınca var mı?''
Franco başını aptal aptal sallayıp yutkundu. İlpes de elindeki feneri Franco'nun yüzüne tutmuş olsaydı, adamın yüzünün bembeyaz olduğunu görecekti.
''Neden? Ne oldu?'' diye sordu Franco fısıltıyla.
İlpes de parmağını saatine vurdu.
''Saatim'' dedi. ''Durmuş. Olan bu. Törene geç kalacağım. Bitirelim şu işi.''
Franco duyulur bir nefes aldı. Kendi soluğu ona bahar esintisi gibi geldi. İlpes de duydu, el fenerini Franco'nun yüzüne tuttu.
''Hey!'' diye bağırdı. ''Hasta gibisin Franco. İyi misin?''
Franco korkudan geğirdi. Masumca gülümsemeye çalıştı.
''Dün akşamki yemekten olacak.''
Depodan çıkıp hala konteynerlerin dizili olduğu rıhtımda yürüdüğünde hava kararmış, akşamın altısı olmuştu. Yanında elektrik feneri, tornavida, ihtiyacını duyacağı diğer aletler vardı. Çekmecesinde özenle sakladığı aletler. Adamlar eve gideli 2 saat olmuştu. Bürodaki küçük kancıksa 1 saat kadar önce çıkmış, Franco'yu yalnız bırakmıştı. Gece yarısından sonraya kadar limanın bu bölümünde bir faaliyet olmayacaktı. Çevrede de kimse yoktu. Konteynerleri taşımakla görevli işçiler de mola vermişlerdi. Franco Escobar'dan indirilen konteynerlerin gümrüklü alana taşınmasını bilerek geciktirmiş, yapması gereken iş için zaman kazanmıştı. Omzunun üzerinden arkasına baktı. Depoda güvenlik görevlilerinin oturup gazete okudukları bölümde ışık yanıyordu. Franco'nun beyaz fiyatı deponun hemen önünde harekete hazır bekliyordu. Sağında 100 metre kadar ötede 2 katlı gümrük binasının camlarında mavimsi bir ışık görünüyordu. Anlaşılan akşam vardiyasının görevlileri televizyon izliyordu. Konteynerler indirileli 3 saat olmuştu ama Franco hala gergindi. Bela bu kez yakından geçmişti, hem de çok yakından. Çevrede kimsenin olmadığından emin olabilmek için son bir kez bakındı. Buz gibi rüzgar bile dinmişti. Hızla 3 gri çizgisi olan mavi konteynere yaklaştı. Sağ yanının köşesine kadar gidip diz çöktü. El fenerini yakarak yere koydu. 3 gri şerit konteynerin kenarları boyunca ilerliyordu. Her biri Franco'nun bileği kalınlığında 25 santim arayla. Franco tornavidayı cebinden çıkardı, yere bıraktı, el fenerini aldı. Elini dikkatle konteynerin dalgalı yüzeyinde gezdirdi. Gizli bölmenin bulunduğunu bildiği bölgeyi parmaklarının ucuyla aradı. 1 dakika sonra aradığını buldu. Metal yüzeyde tırnak büyüklüğünde bir girinti. Franco'nun başlangıç noktası. Girintinin 10 santim solunda fener ışığında bile görünmeyen ilk vida. Metal bir levhayı tutan her birinin başı eğelenmiş, gri şeritlerle aynı renge boyanmış 4 vida. İyi fikir diye düşündü Franco. Tornavidayı aldı, fenerin ışığında vidanın başını örten boyayı kazıdı. Hızla 4 vidayı gevşetti, dikkatle yere bıraktı. Konteynerin kenarına yerleştirilmiş yarım metre enindeki levhayı kaldırdı. Kusursuz bir iş. Yakından bakan biri bile levhayı göremezdi. Levhayı 2 eliyle tuttu, özenle yere yatırdı, ses çıkarmamaya dikkat etti. Levhanın altında ufak bir bölme vardı. Franco fenerin ışığını içerideki boşluğa tuttu. Konteynerin iç bölmesine 2 kelepçeyle tutturulmuş metal kutuyu gördü. Bir eliyle kutuyu tutarken diğeriyle de kelepçelerden birisini gevşetti. Uzandı, kutuyu kaldırmaya çalıştı. Büyük bir kutu değildi. 25 santime 25. Üstelik derin de değildi. Yine de çok ağırdı. Kutuyu kaldırmak için dizini yere koyup kuvvet almak zorunda kaldı. Kutuyu da yanına yere bıraktı. Levhayı yerine yerleştirip vidaları sıkması 2 dakikasını aldı. Sonra cebinden daha önce çekmecesinden aldığı torbayı çıkardı. Yağlı beze sarılmış ince bir macun, bir resim fırçası, minik bir şişede gri boya. Macunla civataların başlarını doldurdu, sonra üzerini gri boyayla kapattı. El fenerinin ışığında eserini inceledi. Kusursuz. Vida delikleri görünmüyordu. Franco'nun sürdüğü gri boyada şeritlerle aynıydı. Tatmin olmuş da eşyalarını toplayıp cebine yerleştirdi, fenerini aldı. Metal kutuyu kaldırdı. Aman tanrım, ne de ağır. İçinde ne olduğunu merak etti. Ağırlığına bakılırsa altın. Diğer kutular kadar ağır ama çok daha küçük. Üstelik bu kez değişik bir kutu kullanmışlardı. Almanların ne kaçırdıkları umurunda bile değildi. Onun ilgilendiği konu heriflerin parayı zamanında ödemeleriydi. Franco elinin tersiyle alnını sildi. Alnı ve saçları ter içindeydi. Güçsüz ışıkla saatine baktı. 6:10 geçiyor. Yeniden çevresine, rıhtıma baktı. Hala sessiz, hala ıssız. Limanın tarihi feneri lanternadan çıkan ışık bir parmak gibi karanlığı tarıyordu. Hızla rıhtımı geçti, elindeki ağır kutuyla deponun önüne park edilmiş Fiat'a yaklaştı. 17. ayrımın sonu. Sayfa 216.